baş tacı. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Baş Tacı'na. Didem Güner'i Özlem Özsaç birlikte hazırlıyorlar bu programı. Tolga Kökten'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, yaklaşık bir saat boyunca farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizim telefon numaralarımız. Instagram'da da biz varız, Baş Tacı alttan uzun çizgi. Bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com ve aynı zamanda eğer cep telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulamanız varsa rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Biraz papatyalardan söz edelim mi Tolga? Grup Mavi Gri.
Sabah ışıklarını seninle görmek istedim. Evimin tüm sokaklarını seninle yürümek istedim. Okuduğum en güzel şiir darar gözlerim seni. Unuttuğum bir yüzde eski soluk resimlerde. Kal dedim yanımda, umut ol yarınlar eskisi gibi mi değil, değil yalnız aşkla. Yine gelir bahar, açar teninde papatyalar, bir sımsıklam yağmurda, serin bulutlar altında. Saçar sesin sözlerimle yuksar, kaçar yavaş yavaş. Yine gelir bahar, açar teninde papatyalar, bir sımsıklam yağmurda, serin bulutlar altında. Uçuşur rüzgarla aşk, içim içime sığmaz taşar. Sesin sözlerimi yutar, kaçar yavaş yavaş. Saçar sesin sözlerimi uzar, kaçar yavaş yavaş.
Sevgili dinleyenlerimiz, pişirdiğimiz yemeğin süresinden çıkacağımız yolun mesafesine, izlediğimiz bir spor karşılaşmasından pazarda yaptığımız alışverişe, hayatımızın her alanında matematik var. Hayatımızın bu kadar içinde olmasına rağmen pek çok öğrencinin de en fazla zorlandığı ve sevmediği derslerden birisi aslında matematik. Matematiği eğitiminin daha ilk yıllarında, matematik eğitiminin acaba onu sevdirmeyi amaçlayan bir proje var mıdır diye soracağız. Biz var, hatta şimdiden ipucunu verelim, adı da Matematiğe Dokun. Bu bir Etwinning projesi. Her şeyden önce soracaksınız biliyorum, Etwinning nedir? Sonrasında öğretmenlerin tecrübe alışverişiyle nasıl gerçekleşiyor ve pek çok soru devamında gelecek. Öğretmenimiz Damla Ulusoy'la konuşuyoruz. Hoş geldiniz Damla Hanım.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhaba. Evet, matematik açıkçası benim de hiçbir zaman yakın olmadığım derslerden birisi. Bu bir genetik yatkınlık mıdır bilmiyorum. Bu bir öğretmene sorulacak soru mudur ya da...
Belki de ön yargıdır.
Öyle midir?
Evet, nedense böyle herkesin bir ön yargısı var matematiğe karşı. Hı. Belki ilk karşılaşıldığında çok zor... yaşa göre çok soyut kaldığından dolayı böyle insanlarda daha küçük yaşta matematiğe karşı bir zor, yapamayabilirim. Sevmiyorum, korkuyorum gibi. Kendi sınıfımda da bunu, birinci sınıfta daha yeni başladığımda da duymuştum öğrencilerimden. Bu noktada matematiğe dokun projesi benim için çok çalışması keyifli. Bir yandan da çocukların faydasına, onlara matematiği sevdirecek bir proje oldu.
Peki Etwinning nedir? Oradan başlayalım.
Etwinning'le başlayalım. Evet, güzel sordunuz. Etwinning, Avrupa Öğretmen Topluluğu diyebilirim. Kısaca Avrupa'daki bütün öğretmenleri bünyesinde toplayan bir platform.
Avrupa'daki bütün ülkelerden bütün öğretmenler
evet,
var.
Evet, Azerbaycan'dan var. Şu an emin değilim ama... Lübnan'da dahil olabilir. Tam bunu
Peki hep ilkokul seviyesinde eğitim veren öğretmenler. Lise.
Ha tamam. Erasmus çok daha bilinen bir ayağı diyeyim bunun. Üniversite öğrencilerinin yaptığı. Etwinning'de bizim hatta ana sınıfı ilkokul, ortaokul, lise öğretmenlerinin öğrencileriyle birlikte katıldıkları bir platform.
Çok güzel.
Biraz daha anlaşılır olması için Facebook, Instagram gibi diyebilirim. Ama tabii ki tamamen eğitim odaklı üzerine. Ve tabii hani anladım. Akademik amaçlı çalışmaları.
Peki öğrencilerinizle birlikte katılmaktan neyi kastediyorsunuz?
Ben şimdi okulumla beraber Etwinning'e kayıt oluyorum.
Tamam. Yani
böyle hani bir e-mail adresi alır gibi. Çünkü resmi haritada görünüyor okullar falan. Sonra da öğrencilerimi kaydediyorum.
Çok güzel.
Daha sonra proje çalışmalarımızda biz bu Etwinning'e giriyoruz. Canlı yayın açıyoruz. Chat roomlarımız var. Chat yapabildiğimiz, karşılıklı konuşabildiğimiz. Çünkü şimdi şöyle anlatayım. Bir projede... en az Türk öğretmen oluyor. Daha fazla yabancı ortağımız olabiliyor. Şu anki çalışmamızda da çok yabancı ortağımız var. Sözleşiyoruz. Yazışıyoruz oradan.
Şu saatte
buluşuyoruz.
Çocukları da davet ediyorsunuz.
Kesinlikle.
Harika.
Projenin herkesin kendi kullanıcı adı şifresi var.
Herkes
yani günümüz bunu gerektiriyor. Çocuklar çok teknolojiye çok meraklı. Tabii ki de içinde olmaları lazım. Hayatların içinde olması lazım. Ama iyi yönleriyle kendi faydalarına bir şeyler yani bu şekilde dahil olmaları lazım bu noktada.
Peki mesela her yıl konu değişiyor mu? O yüzden mi bu yıl matematiğe doku?
Bu evet aslında öğretmenlerin tercihine kalmış bir şey. Ben yıllardır yapıyorum. Her yılda farklı konular ele almaya çalışıyorum ki öğrencilerim bir yıl çevre çalışsın, bir yıl matematik çalışsın, bir yıl daha farklı ya etik değerler çalışsın. Bu sene öğrencilerimin de olgunluğuna göre matematiği onlara uygun gördüm. Bu noktada işte Etwinning sayesinde hatta biz Etwinning'in içinde bir de 81 il 81 proje diye bir grubumuz var.
O buradan, nedir? O tamamen Türkiye'yi ilgilendiren bir şey mi?
Kesinlikle beni dinlediklerini şu anda biliyorum. Konya'dan Hamza hocama da selamlarımı gönderiyorum.
Harika.
onun o da benim gibi öğretmen.
Evet.
Onun liderliğinde... Binlerce, 2000'e yakın öğretmen birer projeye dahil olduk. Böyle onun bizi gruplamasıyla diyeyim.
Peki projelerin ismi önceden belli mi yoksa öğretmenle öneride mi bulunuyor?
Hepsini süreç içinde kendimiz oluşturduk. Bir grup öğretmen arkadaş dedi ki benim şöyle fikirlerim var. Yanımda çalışacak öğretmen arkadaş arıyorum. Hemen böyle Hamza Hoca bir şekilde böyle organize etti WhatsApp gruplarıyla. Bizler bir araya geldik, buluştuk. Tabii herkes de çalışmak istediği konuya göre seçimde
oradaki
bulundu.
Oradaki konumuz nedir örneğin?
Benim buradaki konum işte matematiğe dokun. Ben matematiğe dokun projesine bu 81 il 81 proje ile dahil oldum. Hedefimiz de şuydu. Sene sonu da tabii öğretmenler için sene sonu Haziran'dır. Eğitim öğretim yılı. Eylül, Haziran. Haziran'da bütün Türkiye'yi kapsayan büyük bir sergi yapalım. Her ilden öğretmenler gelsin, bir ilde buluşalım. Ama tabii şu yaşadığımız acı olaylar depremden dolayı biz bu sergiyi önümüzdeki yıla ertelemek ihtiyacı duyduk.
Bu yıl sergi yok, tamam.
Çünkü kaybettiğimiz öğretmen arkadaşlarımız oldu. Çalışmaya devam edemeyecek arkadaşlarımız oldu. Tam tersi, devam edip bununla moral motivasyonu yüksek tutan arkadaşlarım da oldu. Şu an bu projemde birlikte çalıştığım Adana'dan öğretmen arkadaşlarım da var. Niyetimiz, proje sonunda hedefimiz büyük bir sergiydi. Bunu önümüzdeki yıla erteledik. Ama tabii ki bu yıl içindeki çalışmalarımızı artık bu ay sonuna doğru tamamlıyoruz. Bu şekilde bir araya geldik ve çalışıyoruz.
Peki bu projenin sizce öğrencilerinize ve size olan katkısı nedir Damla Hanım?
Ben öncelikle çocuklarımın böyle tutumunu, duygu ve düşüncelerini matematiğe karşı olumluya çekmek istedim. Yani benim amacım çocuklara matematiği eğlenerek, sevdirerek öğretmek. İstiyorum ki matematik korktukları dersten çıksın. Kolay, eğlenceli. Aa, ben bunu kendi başıma da yapabiliyormuşum. Bu aslında kolaymış, eğlenceliymiş. O sürece dahil olarak etkinlikleri zaten arkadaşlarla tasarlarken de toplantılarımızda amacımız çocuklar kendileri eline alıp somut bir şekilde yapsın. Matematik soyut olmaktan çıksın ki sonrasında yaş ilerledikçe tabii zihinlerindeki o soyut düşünceler geliştikçe en baştan da sevdikleri bir dersi daha kolay alıp götürürler. Çünkü hani biliyorsunuz matematik sadece matematik olarak kalmıyor. Branşlı fizik, kimya hepsinin içinde var. Her şeyi geçtim. Hayat bilgisinde de var matematik. Bütün okullardan mezun olalım. Siz yayının başında çok güzel söylediniz. Her yerde matematik bize gerekiyor.
Özellikle markette hissediyoruz bunu.
Çok doğru.
Ya toplama işimi çok sık yapıyoruz.
Çok doğru söylediniz. Şu an tabii iddiaya girerim yani öğrencilerim çocuklarla gidin markete.
Yaparlar değil mi o toplama işlemlerini? Harika.
Evet, çok güzel
peki,
yaparlar.
Örneğin böyle bir projeyle siz gözlemliyorsunuz öğrencilerinizdeki değişiklikleri. Evet bak, biraz daha bir adım daha yakın artık matematiğe dedikleriniz var mı? O somut bir şey çünkü.
Kesinlikle var. Şimdi matematik dersine geçiyoruz dediğim anda hemen defterler böyle neşeyle bir kitaplar
güzel.
Güzelce çıkıyor. Öğretmenim peki projemi çalışacağız. Şimdi tabii ki biz Milli Eğitim'in müfredatı içinde işliyoruz bu konuları. Başka bir konu değil ama çocuklara bazen diyorum ki bugün normal dersimizi işleyeceğiz. Önce bir konuları anlatayım size. Ama bugün proje çalışacağız. Proje etkinliği yapacağız. O noktada şimdi birebir gözlemleyebiliyorum. O kadar gelişti ki.
O heyecanlarını.
İşlem, hız. Tabii işin içinde el becerisi de var. Mesela kesirler çalıştık. O bir kesiri fiziksel olarak da ayırabilme, bir bütünü kesirlerini ayırabilme. Yani bunların hepsi çok hızlı,
görülebilir
keyifli,
bir şey olması
neşeli,
zaten.
Görülebilir.
Değil
evet, birebir. Şimdi tabii biz 1, 2 ve 3. sınıflarda Milli Eğitim Müfredatına göre çocukların da yaşı uygun olmadığı için birebir bir sınavla ölçme gibi bir durumumuz yok. Burada en iyi ölçme öğretmenin gözlemi.
Tabii.
Sınıf içi gözler.
Tabii. Bu arada sevgili dinleyenlerimize bir küçük bilgi olsun. Ben Damla Ulusoy'u öğretmen dedim ama kendileri devlet okullarımızdan birisinde Muazzez Karaköy İlköğretim Okulu'nda ve şu anda 3. sınıf öğretmeni. Dolayısıyla evet, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına özel okul olsa dahi zaten
tabii,
uyumuyor
herkes,
ama siz
tabii
bunun
ki
içerisine hani bunun içinde, bunu bir de yediriyoruz deriz
evet,
ya böyle yavaş yavaş böyle
kesinlikle,
bir homojen bir
çok
şekle dönüştürüp.
Evet, yedirerek etkinlikleri biraz daha bu proje sayesinde çeşitlendirip eğlenceli hale getirerek. Şimdi bu projelerin şöyle bir faydası da oluyor. Benden çok uzaktaki öğretmen arkadaşlarımla
etkileşim,
bilgiye her yerden ulaşabiliyorsunuz. Ama
çok
tecrübeli
güzel
insanlarla buluşmak.
Çok
mesela
güzel.
Matematiğe Dokun projesinde Avrupa ortaklarımız var. İtalya'dan, Polonya'dan öğretmen arkadaşlarımız var.
Peki dilden onlar bağımsız nasıl bir paydada
İngilizce
buluşuyorsunuz?
Bir şekilde anlaşıyoruz.
Tamam.
Bir şekilde anlaşıyoruz. Tabii ortak anlaşma noktamız İngilizce ama öğretmen öğretmenle anlaşıyor biliyor musunuz?
Aslında insan insanla anlaşıyor biliyor musunuz?
Çok doğru söylediniz. Ortak paydamız çocuklar olunca onlar neler yapıyor, nasıl yapıyor? Sınıftan bağlantılar yapıyoruz. Onlar bizim sınıfları görüyor çocuklar. Karşıdaki diğer çocukları görüyor. Bu işte görüntülü konuşma ortamlarından görüşüyoruz.
Çok iyi.
Ya çok keyifli. Evet. Evet. Çok.
Sizin projeyle ilgili eklemek istedikleriniz var mı? Ben böyle bir küçük soru bombardımanı tuttum size ama belki güzel. Sizin notlarınız
çok,
arasında
zaten, evet,
benim değinmediğim şeyler
vardır. Her şey
vardır.
Aslında sorularımla, sorularınızla çok güzel beni yönlendirdiniz.
Güzel,
sağ olun. Neler yaptık? Son olarak şunları söyleyebilirim. Etiğinin işbirliği içinde, grup çalışması içinde çalışmak çok önemli. Bu vurguladığımız bir nokta. Bir e-book diyoruz biz. Bir internet sanal ortamda bir e-sözlük oluşturduk. En son yaptığımız ortak çalışmamız.
Örneğin bizimki matematikle mi ilgili o zaman?
Matematik, tamamen matematikle ilgili.
Tamam.
Bir sözlük. Kelimeleri çocuklar kendileri seçtiler. Kelimeleri resimlediler. Bunları İngilizce, Türkçe seslendirdiler. Tanımlarını yazdılar ve bunları birlikte dijital ortama yükledik çocuklarla.
Çok güzel. Bu arada bu sözünüz bana bir sonraki konuğumuzu da anımsattı. Özgür Barış Etli ile az sonra sohbet edeceğiz. Örneğin Ulu Önder Atatürk'ün bizim matematik literatürümüze kazandırdığı kelimeler.
Ne güzel.
Evet. Evet. Neler var? Çocuklar da onları öğrendiler mi?
Çocuklar evet.
Geometriyle ilgili.
Evet, çocuklar cebir. Tabii bu biraz daha bizim 3. sınıf üstü konular. 1. 2. 3. 4. sınıf birlikte çalıştığımız için biz 1. sınıfların da kolay adapte olacağı sürecin içine rahat dahil olacakları sözcükte. Yine kendileri seçtikleri için ama işte kesirler, pay, payda, dakika, takvim,
üçgen,
saat.
Evet,
evet, bunları çocuklar belirlediler. Çok keyifli bir ürün de çıktı tabii ortaya. Onların resimleri, sesleri vesaire.
Örneğin üçgenin işte geçen gün çözdüğümüz sorulardan birisi ilkokul 3'teki kızımla. Üçgenin işte alanı ama yok dikdörtgen de özür dilerim. Şeyle dark yeriyle geniş kesimini çarparım dedi. Hayır dedim, o alan. Alan ne demek dedi.
Evet,
dur, işte. Orada yok. Evet. Tamam, anladım. Şimdi o zaman ondan iki tane var ya hani karşılıklı. ben oraya kadar gidebiliyorum zaten. Hani siz dördüncü sınıfa geçtiğinde ben yok olacağım muhtemelen.
Onlar kendileri çok güzel becerecekler.
Evet, inşallah.
İstiyoruz ki çocuklar kendi ayakları üstünde her noktada dursun. Her konuda durabilsin. Matematikte de dursun. Hayat becerilerinde de dursun. Bu sadece matematiği geliştirmeye yönelik olmuyor. Geri dönüşümden tutun yeniden kullanıma kadar birçok konuyu çünkü etkinliklerimizde.
Örneğin, çok güzel bir yere geldiniz.
Evet.
Bundan önceki projeleriniz nelerdi?
Bundan önce
bir etvinik müdavim olarak.
Evet. Çevreci tayfamız vardı. Çevre bilincini aşıladığımız çocukların hayal dünyası muhteşem Dream Stop diye bir yine yabancı ortaklı projemiz vardı. Etik değerleri özellikle birinci sınıfta sevgiyi, saygıyı, karşılıklı etik değerleri işlediğimiz yine bir projemiz vardı. Dilimizdeki güç, dilimizin gücü.
Çok güzel.
Çocuklar bana şimdiden dördüncü sınıfta
dördüncü sınıfta ne yapacağız öğretmenim?
Evet.
Dörtte ne yapacağız öğretmenim?
Seneye onlarla bir şeyler seç, yani onlara sormak istiyorum. Şimdiye kadar küçüklerde benim yönlendirmemle gitti. Seneye hangi konuda çalışmak isterler? Çalışacak gerçekten çok proje var. Onlarla konuşmak istiyorum.
Güzel olur bir anket değil mi?
Evet, güzel olur.
Yani konu
hemen bir dijital anket çocuklarda alıştı çünkü. Hemen tık tık tık oylama yapıp.
Evet, çok güzel.
Evet.
Peki,
onlarla birlikte yaparız.
Çok yakın bir zamanda 19 Mayıs'ı geride bıraktık.
Evet.
Ve Ulu Önder Atatürk'e bir kez daha sevgi, saygı, minnetle andık. Siz okulunuzda neler yaptınız? Bir de onu söyleyin. Atatürk'ün ismiyle bırakalım. Sonra Özgür Barış Etli'yle devam edelim.
Evet. Okulumuzda gerçekten çok güzel bir tören gerçekleşti. Çocukların yine çabasıyla, onların gayretleriyle Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını andığımız güzel bir törenimiz oldu. Veliler iştirak ettiler. Keyifli bir Atatürk'ün doğum gününü onun doğum gününe yakışır şekilde keyifle kutladık. Nice nicelerini kutlamak nasip olsun diyorum.
İnşallah Damla'm. Çok teşekkür ederiz katkılarınız
ediyorum.
İçin. Sevgili dinleyenlerimiz, Damla Ulusoy ile birlikteydik. Bir projeden bahsetti bize. Matematiğe Dokun projesi. Bu bir Etwinning projesi ve 81 il 81 proje nedir diye sorduk ve aydınlandık. Az sonra astronomi uzmanı, araştırmacı, yazar Özgür Barış Etli bizimle birlikte olacak.
gözüm doluyorsa hala. Korkmaya gerek yok, yaşıyorum demektir. Bahçenin yemyeşil canlanışına, kirazın hınzırca çiçek açışına. Yüzüm gülüyorsa hala, korkmaya gerek yok, yaşıyorum demektir. Anlatacak hikayelerim bitmedi henüz, anlaşacak dostlarım tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Anlatacak hikayelerim bitmedi henüz, anlaşacak dostlarım tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Kanım donuyorsa hala, korkmaya gerek yok, yaşıyorum demektir. Senin beni yanlış anlayışına, çoktandır heyecan duymayışına. Canım yanıyorsa hala, korkmaya gerek yok, yaşıyorum demektir. Anlatacak hikayelerim bitmedi henüz, anlaşacak dostlarım tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Anlatacak hikayelerim bitmedi henüz, anlaşacak dostlarım tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Söylenecek şarkılarım bitmedi henüz, söyleyecek sözlerim tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel.
Sevgili dinleyenlerimiz, 1961-1973 yıllarında NASA'da görev yaparak bu kurumdaki ilk Türk bilim kadını olan Dilhan Eryurt'u tanıyor musunuz? Dilhan Eryurt'un matematiğe olan tutkusu daha lise yıllarında fark edilmeye başlar. Merakının peşine düşen Eryurt, İstanbul Üniversitesi Yüksek Matematik ve Astronomi bölümüne girer ve astronomiye olan ilgisini üniversite yıllarında keşfeder. Michigan Üniversitesi'nde yüksek lisans, Ankara Üniversitesi'nde astrofizik anabilim dalında doktorasını ve ardından doçentlik çalışmalarını tamamlar. Güneşin gittikçe parlaklık ve ısı kaybettiğini kanıtlayan ilk bilim insanı olur. Bu tespitiyle 1969'da Ay'a düzenlenen insanlı seferin gidişatında önemli bir katkı sağlar. NASA'ya Ay'a iniş projesine katkıları nedeniyle Dilhan Eryurt'u Apollo Başarı Ödülü ile onurlandırır. 1973 yılında tüm bilgi ve tecrübesiyle Türkiye'ye dönen Eryurt, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde astrofizik anabilim dalını kurmuş ve yıldızların evrimi üzerine çalışmalarını burada yürütmüştür. Bilim dünyasına adını altın harflerle yazdırmış bu Türk kadını hala gençlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor. İnsanoğlu varoluşundan beri yalnız üstünde yaşadığı dünyayla değil, başının üzerindeki gökyüzüyle de ilgilenmiş, yıldızları merak etmiş. Bu açıdan bakınca astronominin insanlık tarihinin en eski bilim dallarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu'da astronominin doğduğu topraklar ama şimdilerde yıldızlar deyince çoğunlukla astronomiden önce astroloji akla geliyor biliyoruz. Astronomi nedir? Neden önemlidir? Astronominin yıldızlarıyla astrolojinin yıldızları acaba aynı mıdır ve Atatürk'ün bilime ve astronomiye verdiği önemi konuşacağız. Astronomi uzmanı, araştırmacı yazar Özgür Barış Etli ile. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba. Evet, çok önemli bir farktan bahsettik az evvel sözcüklerimizde de. Astronomi, astroloji. Öncelikle soralım Özgür Bey, astronomi nedir?
Şöyle başlayayım. Kelime anlamıyla aslında astronomi yıldız bilimi demek. Astro eski Yunanca'da yıldız demek. Yani aslında astronomlar yıldızların düzenini, evrendeki yasaları anlamaya çalışan insanlardır. Gözümüz her zaman atmosferin ötesindedir. Yani oradaki nesneleri, biz fiziksel özelliklerini, hareketlerini anlamaya çalışırız. Temel anlamda astronomiyi bu şekilde tanımlayabiliriz.
Siz örneğin ne okudunuz?
Ben Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Biliminde astronomi bölümünden mezun oldum. Yüksek lisansımı da aynı bölümden yaptım. Biraz önce bahsettiğiniz Dilhan Hanım'la da meslektaşım. Benim uzmanlık alanım da astrofizik.
Evet.
Yani moleküler astrofizik benim daha çok teknik bahsetmek gerekirse. Benim asıl uzmanlık alanım dünya dışı olası yaşam arayışları ve yıldız oluşum bölgelerinde yer alan biyolojik moleküller, yani yaşam oluşturan moleküllerin tespitiyle ilgili bir tezim vardı benim.
Dünya dışı yaşam,
evet, dünya dışı
olasılıkları.
Yaşam olasılıkları. Yani dünya dışında nerede yaşam, nasıl, hangi ortamlarda oluşur? Araştırma konum temel olarak buydu benim.
Evet. Peki astroloji dediğimizde aklımıza gelen ne? Hani aradaki farkı önce bir detaylandıralım.
Tabii şöyle söyleyeyim. Aslında tarihsel bazda bakarsak astronomi ile astroloji bundan 5000 yıl önce birbiriyle aynıydı. Kelime anlamı olarak da aynıydı.
Öyle mi?
Tabii. Şöyle söyleyebiliriz aslında. İlk astronomlar da aslında astrologlardı. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Saklamaya gerek yok. Fakat ilk gökyüzüne bakan insanlar daha çok gelecekle ilgili, yani insanın kaderiyle ilgili, gelecekle ilgili ya da insanın özel hayatıyla ilgili ya da ülkelerin ekonomik veya siyasi durumlarıyla ilgili yorum yapan insanlardı. Yani yıldızlardan bakıp onlardan bir mesaj çıkarmaya çalışan insanlardı. Fakat burada önemli olan, asıl üzerinde durmamız gereken nokta, bunları bilimsel amaçlı yapmıyorlardı en başta. Sadece işte atıyorum bir kralın astroloğu oluyordu. O astrolog o krala işte ülkenin geleceğiyle ilgili mesela şu tarihte savaş yapılmamalı, şu tarihte atıyorum ekonomik durumumuz daha iyi olacak gibi bazı önsezi bilgileri vermeye çalışıyordu. Daha sonra fark edildi ki bu aslında bizim atmosfer ötesinde baktığımız cisimler hani böyle ilahi cisimler değil de yani insanları etkeden cisimler değil de mesela nasıl diyeyim kütle olarak cisimler yani nasıl elimizde bugün taş alıyoruz onun gibi cisimler yani silikat olan cisimler. Bunu anladığımız zaman da aslında astronomi başlıyor. Yani astronominin astrolojiden ayrıldığı yer gökteki cisimlerin insan hayatına veya kaderine etki etmesi değil de onların bir tanrısal olmayan obje olarak adlandırılmasıyla başlıyor astronomi.
Ama astrolojide daha farklı. İnsana olan etkilerinden mi söz ediyor?
Astrolojide evet. Aslında aynı materyal, astronomlar aynı materyal kullanıyor. Yani yıldızlar kullanıyor, gezegen kullanıyor. Fakat bunların fiziksel özellikleri veya fiziksel hareketleri kullanılmıyor. Tamamen o yıldızlardan bakarken insan hayatına etkileri, yani insan kaderinin etkileri yorumlanıyor. İkisinin arasındaki fark bu. Anladım. Astroloji bir yorum biçimi, bir yorum sistematiği olarak gelişiyor. Bak astronomi tamamen verilere, hipotezlere, varsayımlara dayanan bir bilim sistemi.
Çok
İkisinin
güzel.
Farkı bu.
Çok güzel anladık biz bunu. Harika. Bugünün kazancı bu olsun sevgili dinleyenlerimiz. Astronomi ve astroloji arasındaki farkı belki biliyordunuz ama ama bu şekilde ben açıkçası benim aklımdaki taşlar çok daha farklı bir şekilde yerine oturmuş oldu. Peki Anadolu'da astronomi nin doğduğu topraklardan bahsedecek olursak Anadolu'da astronomi diye bir kavram var.
Tabii ki aslında ilk olarak işte Sümer'de, Babil'de, Mezopotamya'da başlıyor. Fakat bilimsel düşüncenin ilk astronomi anlamında bilimsel düşüncenin ilk orta atıldığı zamanlar Anadolu'da milattan önce 600'lü yıllar aslında. Bunu nereden anlıyoruz? Çok ünlü bir filozofumuz var bizim, Miletli Thales'te. Yani bugün filozofların babası, bilim insanlarının atası olarak tanımlanan Miletli Thales vardır. Miletli Thales milattan önce 585 yılında kendine gelen daha önceki kayıtlardan yola çıkarak bir güneş tutulması tarihini hesaplıyor. Yani diyor ki 28 Mayıs 585 yılında şurada, yani Anadolu'nun şurasında bir güneş tutulması meydana gelecektir diyor. Tabii ki etraftaki insanlar buna inanmıyorlar. Fakat o tabii ki bilimsel skaldan, bilimsel verilerden, cetvellerden yararlandığı için bu şey gerçekleşiyor. Hatta o dönem Lidyalılarla Medler arasında bir savaş var Anadolu'da, Kızılırmak civarında. İki ordu karşı karşıya geliyor. Tam savaşacaklar an Thales'in dediği güneş tutulması meydana geliyor ve durup savaşı bırakıyorlar. İşte bunlar bize tanrıların bir işaretidir falan diye. Bu aslında mitoloji ve tanrısallığın bırakılıp bilime ilk adımın geçildiği yer Anadolu'da. Milattan önce 585 ve Thales'le başlar. Hı hı. Daha sonra işte Knidoslu, yine Exodus var, Erdekli Kalippus var. Dikkat ederseniz bunlar Anadolu'da yetişen ve bizim aslında vatandaşlarımız, öncül vatandaşlarımız. Hı hı hı. Mesela bunlar da gezegenlerin sistematik hareketlerini modellemeye başlıyorlar. Yani diyorlar ki Mars şuradan başlıyor hareketine, şuradan devam ediyor gibi. Hı hı. Öngörülebilir bilimsel modeller geliştiriyorlar. Güzel. Bunun dışında mesela Urlalı Anaxagoras var, çok önemli, İzmirli. Bu da diyor ki ay ve güneş tanrısal değildir diyor. Bunlar tamamen cisimdir diyor. Yani biz bunları cisim olarak görmeliyiz diyor. Hı hı. Bunların bize bir mesajı yoktur diyor. Sadece gökyüzünde dolaşan cisimlerdir. Yani kaya parçalarıdır diyor. Hı hı. Bunlar herhangi bir tanrısallık aramayın diyor. Hı hı. Yani yine Miletli Thales, Miletli Anaximander gibi isimler. Hı hı. Daha sonra Anaximenes de var. Anadolu'da bilimsel doğuşu başlatıyorlar. Hı hı. Artık 600. yüzyıla girdiği zaman da Sevilyalı Isidor diye bir kişi var. Etimoloji adlı kitabında İlk kez astroloji ve astronomi farklı kavramlar olarak belirtiyor. Tabii. Yani bu 1500 önceden başlıyoruz biz. Günümüze kadar artık astroloji ve astronomi farklı alanlara kaymış oluyor. Çok astronomi daha çok bilim insanlarının ilgilendiği noktaya geliyor. Hı-hı. Tabii kilisenin bazı durumlarından dolayı astronomi sekteye uğrasa da daha sonra 15. yüzyıldan sonra, Kopernik devriminden sonra bugün artık biz astronomi bilim olarak açıklayabiliyoruz. Yani astrolojiden tamamen farklı. Hı-hı. Onun hiçbir alakası olmayan bir bilim dalı olarak üniversitelerimizde o yüzden görebiliyoruz astronomiyi.
Peki Atatürk'ün astronomiye ilgisi var mıydı Özgür Bey?
Tabii ki Atatürk'ün astronomiye ilgisi var. Sadece astronomiye ilgisi yok. Arkeoloji, işte antropoloji, matematik, paleontoloji, matematik,
az
evrim biyolojisi
dahil. Az evvel çınlattım ben yayında. Siz evet belki duymamışsınızdır. Damla öğretmenimizin, sizi de tanıştırdım az evvel. Damla öğretmenimizin matematiğe dokun aldı bir projesi var. Ve işte çocuklarla e-book diye bir şey yapmışlar. Ve orada da kimi çocuklar kendileri matematiksel terimleri açıklayacak bir sistem oluşturmuş. Dedim içerisinde eminim Atatürk'ün de bize kazandırdığı geometride kazandırmış olduğu bazı terimlerin isimleri vardır dedim. Evet. Özgür Bey gelecek, onun adıyla konuşuruz dedim. Orada virgül koymuştum ben.
Atatürk'ün aslında geometri kitabında aslında bugün matematikte, daha doğrusu geometride kullanılmış tüm terimlerin Türkçesini ilk Atatürk buluyor aslında. Mesela kare, üçgen, teğet gibi bunları çoğaltabiliriz. 50-55 tane bunun gibi terim. Atatürk oturuyor kendi, yani önünde bir yazı tahtası var, yanında da uşağı var. Hatta ona yazdırıyor, işte kare yazdırıyor, üçgen yazdırıyor. Bizzat birebir kendi ürettiği şeyler, etimolojik olarak ürettiği kelimeler. Bunu yapmasının nedeni de bir okulu ziyareti sırasında çocukların eski dildeki kelimeleri matematiksel olarak anlayamadıklarına çok üzülmesi. Buna üzüldüğü için diyor ki ben bunları işte öz Türkçe yazayım da çocuklar daha iyi anlasın. Evet. Daha, çünkü matematik zeka matematiksel kavramlarla gelişir. Yani onları Türkçe olarak anlayamazsanız o konuda üretim de yapamıyorsunuz maalesef. Kendi dilinizde yapmanız gerekir. O yüzden de Atatürk bu şekilde bir geometri kitabı yazıyor ömrünün son iki yılında. 36-37 olması lazım sanırım. Bu kitabı hala açıp bakarsanız güncel şeyleri görebilirsiniz. Geometri terimlerini görebilirsiniz.
Evet. Sizin astronomiyle ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben Atatürk konusuna geçeceğim yoksa.
Atatürk astronomiye geçebiliriz istediğiniz zaman.
Peki o zaman Atatürk'ün astronomiye ilgisi dedik. Atatürk de yıldızları takip eden yanıyla mı ilgileniyordu yoksa yıldızların astroloji bölümüne geçip onun hareketlerinin bizim ülkenin kaderi üzerindeki etkisiyle mi? Örneğin bir savaş diyelim. Nasıl olur? Ne zaman başlatılmalı? Bunları gözeten biri miydi?
Yani şöyle, ben çocukluğumdan beri Atatürk'ü araştırıyorum. Son 5 yılda da daha sık araştırıp üzerine kitaplar yazdım. Bütün anılarını okumuşumdur. Yazdığı kitapları okudum. Altın çizdiği yerleri okudum. Bir tane olsun astrolojiyle ilgili bir terim göremedim. Yazdı. Bir kere bile görmedim ama astronomiyle ilgili çok var. Mesela Atatürk sadece kitap okuyan değil, broşür ve gazete okuyan da bir insan. Yurt dışındaki astronomiyle ilgili, uzayla ilgili gelişmeleri Türkçe'ye çevirtirip bizzat oradaki dergilerden, broşürlerden okuyor. Bu şu anlama geliyor. O günlerde Türkiye'de olmayan fakat batıda olan astronomiyle ilgili gelişmeleri birebir bilme şansına sahip oluyor. Yani takip ediyor aslında. Atatürk'ün mesela şey çok ünlüdür. Ay'la ilgili öngörüleri çok ünlüdür. Mesela bir gün insanlık Ay'a gidecek, oradan bize mesaj gönderecek diye bir sözü var. Fakat bunu bir ilhamla yapmıyor. Çünkü o dönemde batıda zaten çalışılıyor bu konuda. 1969 yılında Ay'a çıkıldı. İlk projeler 60 yılında başladı ama bunun arka planı 1920'lerde 30'larda aslında başladı. Yani ne tür bir roket yapalım, kaç kişi aya gönderelim, hangi manevraları kullanalım, hangi yörüngeyi kullanalım gibi tekniklerine fazla girmiyorum. Atatürk'de bunların hepsinin bilgisi var. Dolayısıyla Atatürk'ün bunları söylemesindeki amaç Türkiye'yi astronomi dalında Türk halkını hazırlamak aslında. Gelişmeleri. Batı'da, bakın diyor, yani Batı'da böyle gelişmeler olacak diyor. Türk millet de hazırlansın. Hatta onu geçsin istiyor. Şöyle bir söz de var. bir gün insanlık Ay'a ve diğer gezegenlere gidecektir diyor. Bunların arasında bir Türk olması için şimdiden çalışmaya başlamalıyız diye. Zaten hedefi de size göstermiş oluyor. Türk halkının astronomiyi daha iyi anlatması için, dünyadan geri kalmaması için de 1930'lu yıllarda Kozmografya'da verilen bir kitap bastırıyor. Bunu Profesör Doktor Aliyar yazıyor. O kitabı açıp bakarsanız o dönemde okutulan, bugün modern astronomi bilimin yani 19. 20. yüzyıllarda olan tüm terimden orada görebilirsiniz. Atıyorum kuyruk yıldızlardan işte aklınıza ne gelse gezegenlere, bu Mars'la ilgili hatta Mars'taki su kanallarına kadar o kitapta var. Yani Atatürk dönemindeki lise öğrencisi o Kozmografya kitabını okuduğu zaman batıdaki bilim insanlarının ne yaptığını, astronominin o an nerede olduğunu, hangi aşamada olduğunu birebir anlamış oluyor. Bu kitap 1974'lü yıllara kadar okullarda okutuluyordu. Sonra nedenini bilmediğim bir şekilde kaldırıldı.
Anladım. Evet. Peki gerçekten hani Ulu Önder Atatürk sadece bir alanda değil birden çok konuda kitabı okuyan ve okuduklarını da paylaşma kaygısıyla yaşayan birisi değil mi?
Tabii ki, tabii ki. Yani zaten bu yüzden 7 kitap yazıyordu. Pek bilinmeyen konular bunlar. Ve 2 kitap çevirisi var Almancadan Türkçe'ye. Yani o dönemde Türk milleti hangi konuda geri kaldıysa bunu görmüş ve bir şekilde ya yazmış ya da yazdırmış. Yazdıkları okullarda okutulmuş. Kendi yazdıkları da birebir zaten insanlar tarafından okutulan şeyler diyebiliriz kısaca.
Peki sizin örneğin çok çarpıcı araştırmalarınız var Atatürk'le ilgili. Bu Atatürk'e olan merakınız tamam hani her Türk'üm diyen insanın çok büyük bir ilgi alanı Atatürk ama siz öylesi bilgiler buluyorsunuz ki bugüne kadar hani bizim dikkatimize celbetmemiş konular olabiliyor. Örneğin geçen günkü bir paylaşımınız dikkatimi çekmişti. Atatürk'ün köpekleri.
Evet.
Köpeklerin ismi. Herkes de yani bir tane köpekten bahseder ama siz en azından 5 köpek var mıydı orada?
7 köpek ismi vardı.
Hatırlıyor musunuz?
Tam olarak ismini hatırlamıyorum şu an ama yazmam gerekecek.
Evet, bazı... Fox'u biliriz biz Fox'u ama biliriz, orada
evet.
Yani...
Evet. İlk kitabı var, kitap diyorum pardon. İlk köpeği vardı. İsmini kendi koymuş. Hatta dayısı diyor, çok küçük bir anı anlatayım. İşte Mustafa bak sana bir tane köpek getirdim diyor. İsmini Herkül koyalım mı diyor. Hayır dayı, Kül olacağın ismi Alev olsun diyor. İlk kendi ismi Alev koyuyor.
Hatırladım onu.
Onun yanında bir köpek daha var. Onda Can ismini koyuyor. Mesela Can ve Alev köpeğin Atatürk'ün ilk köpek isimleridir.
Evet.
Daha sonra
evet.
Fox Cumhurbaşkanlığı sırasında Yalova'da birisinin hediye ettiği bir köpek.
Cin Can bu?
Evet Can.
Can, o
evet,
Can.
Evet.
Ve sonrasında da sevgili dinleyenlerimiz yani bunlar hepsi Türkiye'de değil farklı ülkelerde olan köpek. Sofya'da bir köpeği vardı.
Sofya'da Albert sanırım evet.
Albert evet.
Albert isimli bir köpeği vardı.
Evet.
Şimdi tam hatırlayamadım birkaç tane daha
çok
köpeği
güzel,
vardı.
Evet. Çok güzel. Peki sizin bu merakınız ne zaman başladı? Bize biraz onu anlatır mısınız? Ve bu nasıl bir yani zincir zincire bağlı ve sizi çok başka bir yere taşıyor. Bu birbirine bağlı mevzu tek bir lider ama... müthiş bir derinlik var işin içerisinde. Bu başlangıcı ve devamı bize anlatır mısınız? Neler yaptınız?
Şöyle aslında ben küçük çocukluğumdan beri ben de aslında çok arkeoloji, antropoloji, paleontoloji olsun, evrim biyolojisi olsun küçük yaşlardan beri bu konularla ilgileniyorum. Çok yakından ilgileniyorum. Zaten gökbilimci olma nedenim de o. Çocukluk hayalimdi benim gökbilimci
öyle
olmak.
Mi?
Ya astronot olacaktım ya astronom. Türkiye'de o dönem için çok astronot güzel. Olunamadığı için ben astronomiyi seçtim. Çok çocukluk hayalimi gerçekleştirdim aslında. Tüm bu çalışmaları yaptıktan sonra insanda tabii ki belli bir birikim oluyor. Siz şimdi Atatürk'ün çalışmalarına bu kendi çalışmalarınızı yapmadan bakarsanız onlar size bir şey anlam ifade etmeyebilir. Fakat arka planınızda astronomi, arkeoloji gibi bilimlerin verileri olursa Atatürk'ün okuduğu bir metni baktığınız zaman o da onu okuyorsa anlayabiliyorsunuz. Mesela bir kitabı açıyorsunuz Atatürk'ün okuduğu. Orada arkeoloji ile ilgili notlar almış. Eğer siz arkeoloji ile ilgiliyseniz Atatürk'ün orada ne demek istediğini, ne yapmak istediğini anlayabiliyorsunuz. Tabii Atatürk sadece bir değil birçok bilimle ilgilenmiş. O yüzden bunların hepsiyle bir şekilde haşır neşir olmak gerekli ki bunları anlayabileyim. Benim tek şansım bu oldu. Yani o bilimleri zaten biliyor olmam benim çok büyük şansımdı.
Peki,
bu yüzden Atatürk'ün, pardon sözünü kestim, bu konularla ilgili yazdık her şeyi anlama şansına sahip oldum diyebilirim.
Tabii,
buradan başladı her
anlıyorum.
Şey.
Anlıyorum. Yani ben sizin sözünüzü böldüm ama şunu soracağım. Atatürk'le ilgili farklı bilimlerle ilgilendi dediniz. Şimdi öylesi bir dönemde yaşıyorken hepimizin bildiği gibi Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı, onun öncesi tabii ki askerlik dönemi, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve sonrası Cumhuriyet'e kadar gelen süre içerisinde hani insan düşünüyor bazen biz günde kaç sayfa kitap okuyoruz diye. Nasıl cephede kitap okuma fırsatı buluyor? Biraz şu araştırmacı ruhundan da bahsedebilir misiniz? Bunu nasıl başardı sizce?
Aslında hepsinin şeyi çocukluğuna dayanıyor yine. Yani Makbule Hanım'ın kız kardeşin anıları var. okuldan gelirdi diyor. Ben abimin odasına girdiğim zaman elinde mutlaka tarih kitabı görürdüm diyor. Yani çocuktan başlayan bir şey olmasaydı Atatürk'ün cephede kitap okuma şansı yoktu, ben size söyleyeyim. Hı-hı. Çocuktan gelen bir alışkanlık haline aldığı için cephede kitap okuyor. Hı-hı. Yani Atatürk'ün cephede kitap okuması sıra dışı bir olay değil. Hı-hı. Okumaması sıra dışı bir olay oldu. Çünkü o alışkanlık haline gelmiş. Çok kitap okuyan dinleyicilerimiz mutlaka bilecekler de, kitap okumadığınız zaman rahatsız olursunuz. Rahatsız yani. Mutlaka yatınca bir 10 dakika okuyayım dersiniz işte. Hı-hı. Bir aralarda okumak istersiniz. Hı-hı. Bir kahve eşliğinde okumak istersiniz. Hı-hı. Atatürk'ü de ben tamamen böyle bakıyorum. Alışkanlık olduğu için, vazgeçemediği için okur diye düşünüyorum. Bir de inanılmaz meraklı bir insan. Hı hı. Bir kitabı okuduğu zaman mesela gece bir kitabı okuyor. Onu bitirmeden bırakma şansı yok. Çok merak ediyor. Hı hı. Hatta Cemal Grand da var Uşak'ın anılarında. 48 saat hiç uyumadan kitap okuduğunu bilirim diyor. Hı. Yani bu ne demek? 48 saat önce başlamış, merak etmiş 48 saat sonra anca bitirebilmiş. Ara vermemiş yani.
Biz de uykuya geçiş sürecinde kullanıyoruz kitabı ama evet. Yani nasıl uyanık kalınır değil mi 48 saat kitapla?
İnanılmaz bir meraklı bir insan olduğu için. Asıl sorunuzun cevabı merak yani.
Merak.
Evet. Tamamen insani bir özellik. Merak, çok merak etmiş her şeyi. Hı-hı. Bir kitapta okuduğu şeyi hemen başka bir kitaba geçmiş, cevabı orada olduğu için. Hı-hı. Bir de çok büyük avantajı var, Fransızca ana dil gibi bildiği için. Hı-hı. Kitapları orijinal Fransızcasından okuyabiliyor.
Yani çevirmekle vakit kaybetmiyor. Çevirisi de var değil mi? Kendi çevirisi de var değil mi?
İki kitabı var, Almancadan Türkçe iki kitap çevirisi. Almancayı da çok iyi biliyor zaten.
Özgür Bey, peki bunca araştırmanız içerisinde sizin hafızanızda yer eden ve gerçekten bunu paylaşmasam olmaz, bakın bunu bilmiyorlardır dediğiniz Atatürk'le ilgili neler var?
Evet, biraz düşünmem gerekecek bunu.
Düşünün, ben bu arada konuşurum, ne olacak? Çünkü o kadar şöyle değerli olur. Ki yani.
İnsani özelliklerinden bahsediyoruz. Mesela çok sevdiği insanlar kuzum diye sesleniyor. Bunu pek dinleyeceğimiz bilmiyordur. Mesela kütüphancısı var, Nuri olsa onu çok seviyor. Kuzum Nuri diyor. Makbul yani, ama kuzum makbuş diyor mesela. Dayısına kuzum dayı diyor. Bu kuzum kelimesini çok kullanırım. Zaten Balkan kökenli bir insan olduğu için de çok şey kullanmış. Böyle Balkan dili de çok fazla. Yani kuzumu çok kullanıyor. Bunu söyleyebilirim. İlk aklıma gelen bu oldu.
O kadar çoktur ki aslında.
Çok aslında. Böyle gerçekten
söylediğince çok, söylenmez evet, ya. Benimki evet. Biraz öyle oldu.
Bir an aklıma gelmedi ama o kadar çok vardır ki.
Evet. Peki sizin astronomiyle ilgili eklemek istedikleriniz var mı? Programımızın sonuna yaklaşırken.
Tabii çok şeyden bahsedebilirim. Sadece astronomiden değil. Mesela yine astronomiden, fakat mesela dünyada yaşamın oluşumunu merak etmiş Atatürk. Çok enteresandır. Onunla ilgili bir sözü var.
Ne diyor?
Bakın hemen iki tane sözünden bahsedeceğim size özetle. Mesela diyor ki Atatürk, bunu Afet İnan'a yazdırıyor manevi kızı ki okullarda okutulsun diye astronomi derslerinde. Şöyle bir sözü var. Bakın, dünyanın güneşten geldiğini, zamanla şeklini, görünüşünü değiştirdiğini ve bu sureyle en nihayet bugünkü halini aldığını hatırladıktan sonra şimdi dünyada yaşamın başlangıcına geçilebilir. Yani burada Atatürk şeyden bahsediyor. Önce güneş oluşuyor, daha sonra etrafında dünya oluşuyor. Sonra dünyada yaşam başlıyor. Yani bir kronoloji oluşturmuş burada. Yani Atatürk'ün astronomiden haberi olmasını bırakın, astronominin içine girecek, onunla ilgili fikir üretecek kadar bilgisi vardı diyebiliriz bu noktada.
Yaşamın başlangıcına şimdi geçilebilir.
Evet, bir tane daha söyleyeceğim şimdi. Yaşam dünyanın karalarında, denizlerinde ve havasındadır. Evrenin bizim dünyamız haricindeki yerlerinde şimdiki halde yaşamın varlığını kesin olarak bilmiyoruz diyor. Yani dünya dışı yaşamla da ilgilenmiş ve tamamen bilimsel bakıyor. Biraz önce sormuştunuz ya astronomi mi, astroloji mi diye. Tamamen burada astronomi baktığını, yani bilim odaklı baktığını buradan görebiliyoruz. Yani diyor ki şimdiki veriler ışığında dünya dışında yaşamın varlığını biz bilmiyoruz diyor. Tamamen bilimsel bakıyor.
Çok teşekkür ederiz. Ben sevgili dinleyenlerimiz, astronomi uzmanı, araştırmacı, yazar Özgür Barış Etli ile birlikteydik. Böylelikle baş tacını sonlandırıyoruz. Bir haftayı da nihayetlendiriyoruz aslında. O yüzden güzel dileklerimiz var sizler için. Çok güzel bir hafta sonu olsun. Gönlünüzce, sevdiklerinizle, çok sevildiğiniz Didem Güner'e, Özlem Özsaç birlikte hazırlıyorlar programı. Tolga Kökten'le çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.
Kaybetmeye gerek yok. Bu gelmişler, gitmişler. Zaman geçmek bilmez önce, sonra yıllar kaçırırsın. Bir bakmışsın geri dönmüş hayat. Özgürlüğün sesinde varsa dünya çizgisinde. Kaç kez ilkbahar, kaç kez
baş tacı.